Ayrım 26, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 361. 12. Korunaklı ülke, yer altında herhangi bir yer, 6234. Güneş döngüsü, sonbahar sonu. Vagon büyük bir gürültüyle yokuş aşağı yol alırken rüzgar cücelerin yüzüne çarpıyor, uzun saç ve sakalların omuzlarından arkaya atıyordu. Yaptıkları hız cüceleri koltuklarına bastırıyordu. Tunkil bugüne kadar varlığından haberdar olmadığı güçler hissediyordu. Bahrogor ağzına bir şey kaçıp da yanlışlıkla yuttuğundan beri şarkı söylemiyordu. Sadece Boindel hala keyiften bağırıyor ve havanın midesinin etkisinden keyifleniyordu. Goyimgar gözlerini sıkı sıkıya kapatarak kısık sesle kendilerini koruması ve kollaması için Brakkas'a dua ediyordu. Büyük ihtimalle kralın hainlikler yapabileceğine inanıyor ve başına gelebilecekleri tahmin edebiliyordu, yoksa bu denli korkmuş olamazdı. Titizlikle dümdüz oyulmuş duvarlar öylece yanlarından akıp gidiyordu. Yakından incelemeye bile fırsatları olmuyordu. Bir süre sonra tünel bir vagonu yanlamasına alacak kadar genişledi. "Sessiz ol Boindil," dedi Boindel kardeşine. "Kulak zarlarımı patlatacaksın." Rüzgar sesini arka iki kat daha yüksek taşıyor. Hiddetli neşeyle güldü. "Buna yolculuk derim işte. Bu şeyin karşısında midilli, sümüklü böcek gibi kalır," diye bağırdı tüm gücüyle. "Atalarımız hızlı seyahat etmeyi biliyormuş gerçekten." "Ama içki içilmiyor," diye şikayette bulundu Bavragor, kapalı gözlerinden kan yağı silmeye çalışarak. "Bu daha iyi yapılabilirdi." Tunkil gülümsemek zorunda kaldı. Cücelerle olmak hoşuna gidiyordu. Şimdiye kadar yaşadığı tersliklere ve tekrar yolculuğa çıkmak zorunda kalmasına rağmen halkıyla buluşmuş olmaktan memnundu. En azından bu sefer yalnız değildi ve bu onu sakinleştiriyordu. "Arada lanet olası fesatlık olmasa çok daha keyifli olacaktı," dedi sessizce. "Ne?" diye bağırdı Boindel. "Ne dedin?" Tunkil boş ver anlamında elini sağladı. Bir anda hızlı yolculukları yavaşladı. Vagon keyifli bir seyahat hızına ulaşarak bazen hafifçe yukarı bazen de aşağı doğru tekrar hızlanarak ilerlemeye devam etti. Vagon sarsılarak ancak yine de raylardan çıkmadan iki yol ayrımından geçti. "Umarım hala doğru yoldayızdır eğitimli," diye seslendi Boindel arkadan. "İçinizden levha ya da işaret göreniniz oldu mu?" "Her makastan hemen önce bir kol var," diye arkaya cevap verdi Tunkdil. Ama ikisi de tozluydu ve likenlerle sarmalanmıştı. Kimse onlarla oynamış olamaz. En azından öyle olmasını umut ediyordu. Tünel daha fazla genişlemedi ve cüceler çevreyi görmeye başladılar. Manzara oldukça sıkıcıydı. Temizce işlenmiş taş duvarlarda yer yer çalı ve yosunlar bitmişti. Vagon iki kez rayların ortasında büyümüş dikitleri kırarak üzerlerinden geçti. Bu Gandogar'ın buradan geçmediğini gösterdiği fikrini belirtti Bavragor. Bu arada tulumu mantarını çıkararak yolculuk tekrar hızlanmadan içkisinden birkaç yudum almaya çalıştı. "Acaba makasları..." "Hayır, onlara dokunulmamıştı," diye ısrar etti Tunkdil. "Hangi yoldan gittiler acaba?" diye sordu kendi kendine. "Ya biz fark etmeyelim diye vagonu elle yönlendirip kestirmeden gittilerse," diye ortaya bir fikir attı Hiddetli. "Bu mümkün," diye onayladı Tunkdil. Bu fikri ancak aklı başka yerdeydi. İlklere ulaşmak için farklı bir tünel kullanmış olabilirler. Belki de giriş ve çıkışlardan fazlasını gösteren başka haritalar vardı. En kötü ihtimalle de rakipleri kollarla fark ettirmeden oynayarak yanlış yolda ilerlemelerini sağlamış ve son hızla batıya doğru ilerliyorlardı. Ancak bu düşüncesini kendisine sakladı. Araçları son bir yüzyıl boyunca başka bir şey yapmamışçasına gümbürtüyle yol boyunca ilerliyordu. Sonra tünel birden genişledi ve büyük bir salona girdiler. Buraya gelen ve burada biten üç farklı yol daha vardı. Vagon durdu. Tunkil bacakları uyuşmuş bir halde vagondan atladı. "Gelin buradan sonra nasıl devam edeceğimize bakalım," diye seslendi. O kadar süre oturduktan sonra biraz yürüyebildiği için sevinmişti. Cüceler benzer kazan ve taşıma sistemlerinin olduğu İkinciler Krallığındakine benzeyen salonu incelediler. "Eminim vagonların rotası buradan değiştiriliyor," diye fikrini belirtti Boyunda sesli bir şekilde ve karga burnunun omzuna alarak yer altında yaşayan ve cüce olmayan her şeye karşı hazırlıklı olmak üzere etrafa göz attı. "Ho, parlak sakal," diye seslendi Boindel birden. "Ne yapıyorsun orada?" Cüce şaşırarak ürperdi ve bir tabeladan uzaklaştı. Bir gnom boyutlarında açık renk granitten yapılmış ve artık paslanmış olan uzun demir pimlerle duvara monte edilmişti. "Ben tozunu almaya çalışıyordum," dedi alınmış bir ifadeyle. "Ne yazdığını okuyacaktım." haritaya benziyor diye tahminde bulundu Tunkdil yaklaşıp inceledikten sonra. İyi iş çıkardın Goimgar, keskin gözlerin var. Tunkdil onu bilerek övmüştü. Halbuki Goimgar'ın hançeriyle kaya işlenmiş ince çizgileri bozup Gondagor'a avantaj sağlamaya çalıştığını görmüştü. Ancak elmas ustasını yapmaya çalıştığını ispatlayamayacağından şüphelerini kendine saklayıp haritayı kağıda geçirdi. Şu andan itibaren daha şüpheci olacağım. Doğru yoldayız dedi Bavragor neşeyle. Çok net görüyorum. Dedi tek göz, dedi Goimgar dalga geçerek ve çekiç yumrukunu duyabileceği kadar yüksek sesle. Taş ustası burnundan soluyarak arkasını döndü ve geniş sağ eli hızla ileri uzandı. Dördüncü kıvırcık sakalından yakalayarak kendisine doğru çekti. Gel bakalım yanıma yarım cüce, gel de sana bir şeyler anlatayım diye gürledi. Diğer elle gözünün iki kapağı kaldırdı, kapağın altından içinde bir kaya parçasının olduğu belli olan gözünden geriye kalanı gördü. İşlediğim kaya bir gün benden haracını istedi. Özel bir şekil vermeye çalıştığım sırada iğne kadar ince bir parça granit koptu ve gözümün ferini çaldı. Fakat Frakkas bu kaybın karşısında diğer gözüme 10 kat daha fazla görme gücü bahşetti. 10 katını duyuyor musun? Cılız cüceyi gülerek bıraktı. Taştaki en ufak pürüzü, derindeki gözenekleri ve gözlerindeki korkuyu görürüm parlak sakal. Şimdi ne diyorsun? Goimgar hızla pençe gibi ellerden uzaklaşıp çenesini sıvazladı. Korkudan dudaklarını sıkı sıkıya birbirine bastırmıştı ancak o anda korkusu kendisine uygunsuz bir şekilde davranıldığı için yavaş yavaş tehdide dönüşmeye başlamıştı. Buna pişman olacaksın çekiç yumruk. Gondagor yüce kral olduğunda senin için özel bir şeyler düşüneceğim. Öyle mi? Narin olduğun kadar da yüreksiz misin diye dalga geçti Bavrago. Kesin artık. Birbirinize yeterince hakaret ettiniz diye araya girdi Tunkdil düzeni sağlamaya çalışarak. İkiniz de pek dostane davranmadınız. Bu yüzden unutun gitsin. Kimsenin kimseye bir borcu yok. Goimgar'ın sözlerinden bu seyahat hakkındaki fikirlerini öğrenmiş olmuştu. Yola devam ediyoruz. Araca döndü. Eğer 4 cüce de sessizce peşinden geldiler. Aralarındaki gerginlik adeta havada görünüyordu ve keşif gezisinin başarısı açısından bundan daha kötü bir ortam olamazdı. Umarım bundan sonra da sözümü dinlerler yoksa her şey felakete dönüşür. Ürpererek Bavragor ile Hiddettin'in de birbirlerinden en fazla taş ustasının Goimgar'dan hoşlandığı kadar hoşlandıklarını hatırladı. Aralarında sadece sakin ve aklı başında boyunda herkesle anlaşıyormuş gibi görünüyordu. O da şimdilik diye geçirdi içinden sıkılarak. Frakkas bana güç ver, liderlik yapmaya alışkın değilim. Boindel kendisine rakip olacak birilerini arayarak bir sonraki kapıya kadar yürüdü ve kapıyı açarak tünele baktı. Burada yol yine aşağı gidiyor diye bildirdi. Vagonu biraz ittireceğiz. Sonrasını yokuşun kendisi halleder. Güçlerini birleştirerek vagonu dik raylara kadar ittirdiler ve son hamleyi yapacak olan Boindel dışında hepsi yerlerine geçti. Yolculukların ikinci kısmı onları bekliyordu. Vagon onları inleyerek, ciyaklayarak ve sallayarak batıya İhtler Cüce Krallığı'na taşıyordu. Korunaklı ülke, Lios Nudin Büyü Diyarı, 6234. Güneş Döngüsü, Sonbahar Sonu. Gözcüler keşif gezisinden dönüp başkent Polistan'ın sakin olduğunu rapor ettiler. Sanki korunaklı ülkenin en iyi insan savaşçıları liderliğindeki 40 bin asker iki yönden şehrin üzerine doğru yürümüyormuş gibiydi. Sonbahar güneşi yeşil çimlerin üzerine ışıyor. Ağaç ve çalılardaki rengarenk çiçekler kış gelmeden son kez tüm güzelliklerini göstermeye çalışıyordu. Tilogorn ve Lothair gözcüleri hafiften soğumuş olan rüzgara karşı koruma amaçlı kurulmuş çadırın önünde karşılamışlardı. Günler önce Nodon'la pazarlık yapmak üzere Polistaya gönderdikleri elçi kabul edemez şartlarla geri dönmüştü. Buna ek olarak büyücülerin ölüm haberini de iletince her şeyden önce Magus'u yok etmeleri gerektiğini anlamışlardı. En büyük tehdit ondan kaynaklanıyordu. Sıcak bir fincan çay eşliğinde şehrin savunmasını gösteren çizimlerin olduğu haritayı incelediler ve olası bir saldırı karşısında ne kadar savunmasız olduğuna şaşırdılar. Şehri sevimsiz işgalcilerden koruyan sadece tek bir sur vardı. Sade fakat ağır bir zırh kuşanmış Tilogorn ele geçirilmesi kolay sur karşısında sevindi. İdosla'nın en ufak köyleri bile bu büyü diyarının başkentinden daha iyi korunuyordu. Magus sihirli güçleriyle bize oyunlar oynamazsa çok kısa sürecek. Büyük orduyu bir araya getirmiş olmamız isabetli olmuş. Çılgın katili yok etmeye yetecektir. İki yerde birden olamaz. Bir taraf düşecek ve zafer bizim olacak diye tahminde bulundu Lothair ve hafif deri zırhını düzeltti. Zırhların şekilleri krallıkların savaştaki taktiklerini yansıtıyordu. Tilogorn İdoslan'da güçlü ve ağır zırhlı orklarla karşı karşıyaydı. Bu yüzden de orada balta ve nacaklara karşı korunma öncelikliydi. Lothair ise dağ ve göller ülkesinden geliyordu. Ağır bir zırh, hareket zorluğu, yük ve dar dağ patikalarını ölüme atılabilecek yanlış adım anlamına gelirdi. Ordular ise yöneticilerden çok daha büyük farklar gösteriyordu. Tüm kral ve kraliçeler kontenjanlarından birlikler göndermişlerdi fakat rastgele bir araya getirmiş orduyu yönetme görevi Tilogorn ve Lothair'a verilmişti. 40 bin kişilik destek ordusu ise arkadan geliyordu. Dison Basur onlarla ele geçirilecekti. Böylece Umilantey'nin hafif zırhlı ve gereğinden ince giyinmiş savaşçıları, 4. Vey'in aslında deniz savaşları için eğitilmiş askerleri ve Isika'nın orman savaşçılarıyla yan yanaydılar. Bu askerlerden hiçbiri bugüne kadar bir kenti ele geçirmek için savaşmamıştı. Tabayından gelen hafif süvariler Lothair ve Tilogorn'un askerleri ana hattı oluşturuyor, diğerleri de onların peşinden giderek güç alıyorlardı. Tion'un yaratıklarıyla daha karşılaşmadığımız için çok memnunum. Adamlar önce ısınmalı. Urgon'un sarışın hükümdarı kent kapılarını işaret etti. Tilogorn, siz kuzeyi alıyorsunuz, ben ise güney kapısına saldıracağım. Merdivenler hazırlandı ve mancınıklar bir araya getirildi. Başını kaldırdı. Ben açılışı yapacağım ve siz de 20 bin adamla hazırda bekleyeceksiniz. Habercilerim size ulaşır ulaşmaz diğer taraftan Nodon'un kaçış hattına saldıracaksınız. Öyle olsun diye başını salladı Tilogorn ve miğferine uzandı. Korunaklı ülkeyi önce bu kötülükten kurtaralım, sonra sıradaki orkları ve kara harfleri hallederiz, Palandia bizimle olsun. Öyle olacaktır, bundan şüpheniz olmasın. Tokalaşıp oradan ayrıldılar ve Porista'nın kapılarından 3 mil uzakta konuşlanmış birbirlerinin yanlarına at sürdüler. Fanfar sinyali duyulunca ortaya bir flama denizi çıktı. Lothair'ın birlikleri anlaştıkları gibi ilk saldırı güney kapısı yönden gerçekleştirdi. Saldırı esnasında seyyar koruma sağlamak amacıyla tekerlekler üzerine monte ettikleri kalın ahşap paravanların arkasına saklanıyorlardı. Ancak atış menziline geldiklerinde Lios Nudin'in başkenti pençelerini gösterdi. Ok salvoları gökyüzünü kararttı. Top mermileri havada vınlayarak birliklerin üzerine yağdı. Piyadeler hızla sağlam paravanların arkasına saklandılar. Oklar pek fazla hasar vermemişti. Kendi okçuları salvoya karşı hemen cevap verdiler ve paravanları sayesinde ilerleme devam etti. Surlara ve şehir kapısına yaklaştıklarında paravanlar yukarı katlanarak koç başını taşıyan adamları tepeden atılacak taş ve diğer şeylere karşı koruma sağlamak amacıyla çatı yapılarak direklerle desteklendi, merdivenler getirilip surlara yaslanmıştı. Tam onda Nodon'un gücünü gösterdiği ilk an oldu. Tilogorn savaş alanının biraz uzağında atın üzerinde oturmuş, piyadelerin kuzey kapısına yaklaşmalarını izliyordu. Buradaki savunma oldukça zayıftı, zira Porista ana saldırının diğer taraftan yapılacağına başarılı bir şekilde inandırılmıştı. Kuzeydeki ikinci saldırının haberi yayılana kadar kapılar çoktan ele geçirilmiş olacaktı. Fazla uzun sürmeyecektir diye tahminde bulundu. Sonra da ele geçireceğiz. Büyüye karşı ordu. Bu düşünce hoşuna gitmiyordu fakat başka çaremiz yok. 5000 süvarilik bir güçle şehrin sokaklarından geçip sarayı bir çırpıda ele geçirme görevini kendisi üstlenmişti. Bu Magus'a karşı yapılan savaşta hayatta kalabilmek için hızlı ve sürpriz bir saldırı anahtar rolü teşkil ediyordu. İki süvari dolambaçlı bir yoldan ilerleyerek bulundukları noktaya geldiler ve flamalarıyla önceden belirlenen işareti verdiler. Palandiel bizimle olsun. Tilogorn silahlarını kontrol ederek kısa kılıç ve kamasına hızla ulaşıp ulaşmadığına baktı. Sonra da borazancılara kapıya yapılacak saldırının işaretini vermelerini emretti. 8000 kişilik ilk dalga karıncalar misali kapıya hücum etti. Strateji yaklaşık 2 mil uzaklıktaki Lothair'inki ile aynıydı. Saldırıya karşı çok az bir direniş oldu. Mazgalların arasından tek tük ok atışı yapıldı. Bu yüzden neredeyse hiç kayıp vermediler. Merdivenler rüzgar hızıyla duvara yaslandı. Kısa bir süre sonra askerler surlara çıkmış, kuzey bölgesini savunmak üzere görevlendirilmiş bir avuç cesur savaşçıyla karşı karşıya gelmişlerdi. Biraz önce İdosya'nın bayrağının çekili surlara baktı ve miğferini başına geçirdi. Yüz siperini sertçe indirdi. Korunaklı ülke adına diye bağırdı ve 5000 atlıyla birlikte açık sur kapısından içeri hücum etti. Mazgalın en tepesindeki taş kendiliğinden harç yatağından ayrılıp mancınıkla atılmış gibi hücum edenlerin üzerine fırladı. Kenar uzunluğu dirsek boyunda olan yontma taş bir askerin arı kovanı gibi yumuşak görünen göğüs kafesini ezdi. Bu olay orada bulunan askerlerin daha önce hiç görmedikleri ve çoğunda bir daha asla göremeyeceği iğrenç bir yaylım ateşinin başlangıcı oldu. Polistan'ın surları taş taş dağılıyordu. Taşlar yukarıdan aşağı doğru ayrılıp korkunç bir şiddetle saldırganların üzerine yağıyordu. Güvenlik önlemlerinin hiçbir anlamı kalmamıştı. Seyyar ahşap paravanlar parçalanıp dağılarak devriliyor ve arkalarında siper alan askerler ise dehşet bir şarapnel yumruğuna tutularak korkunç yaralanmalara maruz kalıyorlardı. Taşların her biri hedefini buluyordu. Çarpma sesi, kemik kırılması ve zırhların gürültüsü bitmek bilmiyordu. Korku çığlıkları yardım ve ölüm çığlıklarına dönmüştü. Ayakta kalmış son hücum merdivenleri de devrildi, zira yaslanacak duvarlar yok olmuştu. Geri çekilin diye emretti Lothair ve atını döndürdü. Bu esnada taşlardan biri aygırının kafasına isabet etti ve hayvan anında devrilip titreyerek son nefesini verdi. Prens ağır şekilde devrildi ve atın altından çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Bacağı kırılmış gibiydi. Üzerine basabilmesine imkan yoktu. Askerlerin ikisi durumun farkına vardılar ve prenslerin yardımına koşarak onu yolun kenarındaki bir çukura yatırdılar. İşlenmiş duvar taşları havada uçuştuğu sürece burası bulabilecekleri en güvenli yerdi. Lanet Magus diye küfretti Lothair ve bacağın yeni bir ağrı dalgası girince dişlerini sıktı. Korktukları büyü devreye girmiş ve birleşik güçlere sayısız ölüm getirmişti. Surun bu tarafının kaç taştan inşa edildiğini ve Nodon'un daha kaç atış yapabileceği tahmin bile etmeyi hiç istemiyordu. Gümbürtüler sona erdiğinde kral çukurun kenarından ortalığı kolaçan etmeye cesaret edebildi. Şehir kapısının önündeki düzlük irili ufaklı taş parçalarıyla doluydu. Hatta adam boyundaki temel taşları bile yerlerinden çıkıp Magus'un görünmez güçleri sayesinde ortalığa saçılmışlardı. Oraya buraya dağılmış vücut parçaları, parçalanmış mızraklar, yamulmuş kalkan ve kırılmış silahlar askerlerin öldükleri yerleri işaret ediyordu acı bir şekilde. Lothair yıkıntıların üzerinden bakarak Porista'nın surları dağıldığı için Urgo'nun hükümdarı karşısında korumasız kalmış sokak ve evlerine göz gezdirdi. Kapıları ayakta tutan iki kule yerlerindeydi yalnızca. Bu bir fırsat dedi acılar içinde. Saldırmalıyız. Birlikleri yeni bir saldırı için cesaretlendirmek üzere iki askerin yardımıyla çukurdan çıktı. Uçuşan taşlar 20.000 kişi olan asker sayısını 3.000'e indirmişti ve onların da büyük bir kısmı doğaüstü güçlerden uzaklaşmaya çalışarak kaçıyorlardı. Bunun için onlara kızamam. Askerler onu görünce yeniden cesaretlendiler. 1500'ü kendini toparlayarak Magus'un başkentine gidip saraya saldırmak üzere bir araya geldi. O anda taşlar yeniden hareket etmeye başladı. Önce büyükler birbiri ardına havalanarak saldırıdan önce ilk bulundukları noktalara uçtular. Ufaklar da ardına onları takip ederek saldırganların dehşet dolu bakışları karşısında sur duvarlarını yeniden eski haline getirerek üst üste yığıldılar. Ancak bu sefer öldürdükleri düşmanın kanıyla ıslak ve kırmızı parlıyorlardı. Lothair'ın cesareti ve Nodon'la karşı bir şeyler yapabileceği inancı tamamen yok oldu. Silah arkadaşlarının kanlarıyla ıslanmış çimlenlerin üzerine çöktü ve asla aşamayacakları surlara baka kaldı. Duvarın üzerine saldırganları aşağılayan madalyalar misali duran metal ve silah parçaları ile askerlerden geriye kalan kalıntıları keşfetti bir anda. Bu görüntü saldırganları başarısız olmaya mahkum yeni bir saldırı için tahrik etmeye çalışır gibiydi. Buna karşı ne yapabilir ey tanrılar? Askerler şaşkın bir halde ellerinde silahlarla öylece bekliyorlardı. Lothair yeni bir fikir bulmayı beklerken yukarıdan Nodon'un sesi duyuldu. ''Bana ordu getirmek için mi geldin Kral Lothair?'' ''Kanlı zaferinin tadını çıkar Nodon'' diye bağırdı kızgın bir şekilde. ''Uzun sürmeyecek.'' Magus koyu yeşil cübbesiyle atış mazgallarından birinde göründü. Lothair semiz suratını beyaz bir oval olarak görüyordu. Savunmasız bir şehre saldırdığınız yanılgısına düştünüz. Bu tek hatanız değil. İnsan gözünü kandırmak kolaydır. Eliyle garip zarif bir hareket yaptı. Son savaşınızda size başarılar dilerim prens. hayallerle değil, gerçek rakiplerle savaşacağınıza emin olabilirsiniz. Bunları söyledikten sonra mazgalların gölgesine çekilip gözden kayboldu. Lothar etrafına bakındı ve gördüğü dehşet onu felç etti. Parmakların arasındaki yeşil çimenler gri renge döndü. Biraz evvel rengarenk olan ağaçlar güzelliklerini kaybedip dallarını indirerek yapraklarını döktüler. Magus orduyu sağlıklı dünya yanılsamalarıyla yanıltıp güvende olduklarını sanmalarını sağlayarak ölü ülkenin sınırları içine çekmişti. Lothar bunun kendisi ve diğer 1500 asker için ne anlama geldiğini biliyordu. Üzerinde hayatını kaybeden ölmez diye kuzeyden gelen gizemli tehdit için söylenenleri hatırladı ve olacaklar için korku saldı. Lothair gözlerini kapatıp ateşli bir şekilde Palandiel ve tüm iyi tanrılara yardım etmeleri için dua etmeye başladı. İnançlı ama çaresiz düşünceleri savaş alanından yükselen kısık sesle yüzlerce inlemeyle kesildi. Ölüler büyük taşların açtığı çukurların içinden ve ağaç kütüklerinin altından çıkarak hantal bir şekilde ayaklandılar. Yaralanmalarına göre ya sürünerek ya da topallayarak ya da sallanarak yaşayanların üzerine doğru ilerliyorlardı. Diğerleri ise görünürde açılmış, ölümcül yaraları olmasa normal insanlardan farklı değillerdi. Üzerlerine kılıç ve mızraklarla gelenler başta 100 kişi olmasına rağmen sayıları giderek artıyordu. ''Bu nasıl mümkün? Ne yapalım Kral Rothair?'' diye bağırdı subaylardan biri dehşet içinde. ''Güneye doğru kaçmaya çalışacağız.'' diye karar verdi. ''Ya kaçıp kurtuluruz ya da aynı bir zamanlar cesur askerler olan bu zavallılar gibi ölü ülkenin köleleri haline geliriz.'' Yanındaki yardımcıları kollarının altından tutarak Lothair'i ayağa kaldırdılar ve geri kalan bir düzine asker de yaralı hükümdarların etrafına toplanarak onu korudular. ''Çabuk, Palandiel bizimle olsun.'' Bir süre önce birlikte çarpıştıkları yaşayan ölülerin çemberini delerek kurtulmaya çalışma harekatı böylece başlamış oldu. Koşuşturmaca Poristan'ın insansız sokaklarında ne binicilere ne de hayvanlara acımadan tüm hızıyla devam etti. Hayvanların birçoğu nemli taşların üzerinde kayarak evlerin duvarlarına tosladılar. Arkadan gelenler ise üzerlerinden atlayıp yollarına devam ettiler. Hedef şaşmaz bir şekilde önlerinde duruyordu. Sihir meclisinin toplandığı saray yapısı gökyüzüne doğru uzanıyor ve kendilerine yol gösteriyordu. Tilagon şehir sakinlerinin kendilerine karşı koymamalarından memnundu. Kapıdaki az sayıda askeri kolayca alt etmişlerdi. Şimdi ise Nodon'un kendisi hedefteydi. Kral bu sayedeki askeri etkileyebilecek bir büyünün olabileceğini hayal edemiyordu ve buna fazlasıyla güveniyordu. Diğer her türlü düşünce birliklerin moralini bozardı ve şüphe her zaman düşmanın zafer kazanmasına yarardı. Süvari akını konutu çevrilen duvarlara ulaşan sokaklardan parıldayan sular gibi akarak geçti. Atlılar üç yönden gelerek sarayın önünde bulunan pazar alanında buluştular. Tilogor'un askerleri kapının önünde toplanarak konmaya çalışan bir insan yığınıyla karşılaştılar. Kıyafetlerinden anlaşıldığı üzerine bunlar sıradan Porista sakinleriydi. Silahsız ve barış içinde kendilerini karşılayan kadın ve çocuklar. Yaklaşık 300 kişiden oluşan topluluğun içinden biri ayrılarak kollarını kaldırıp yanlarına yaklaştı. "Efendimize dokunmayın, ey doğudan gelen insanlar!" diye seslendi. "Size herhangi bir kötülük yapmadı ve yapmayacak da." İdo zırhını kuşanmış olan Prens Melon atını ileri sürerek Tilagor'un yanına gelip ona doğru eğildi. Nodon'un etkisi altındalar diye fısıldadı. Onları dağıtmalıyız yoksa sürpriz saldırımızın bir anlamı kalmayacak. Sinirli bir şekilde sarayın kulelerinin pencerelerine baktı. Burada açık hedef halindeyiz. Prens Melon, siz Lothair ile... Güneydeki saldırı başarısız oldu. Siz ve adamlarınız korunaklı ülkenin son umudusunuz. Tahmin etmiştim. Lanet olası büyü. Tilagorn eğerinde doğruldu. Yoldan çekilin insanlar. Size zarar vermeyeceğiz. Bizim işimiz Magus'la. Çekilmeyeceğiz diye cevap verdi kalabalığın sözcüsü. Kapıdan geçmek istiyorsanız bizi ezmek zorundasınız. Arkası dönüp giderek kalabalığın arasına karıştı. Atlar aralarından geçemesine biraz daha sıkı şekilde bir araya gelmişlerdi. Tilagorn 300 atlı insanları iteleyerek tek sıra halinde kapıya doğru ilerlemelerini emretti. Zırhlı atların gövdeleri duvar gibiydi ve öndeki polis de vatandaşların yanlara doğru açılmalarını sağlıyordu. İkinci bir birlik ise sarayın kapısına geri gelmelerini engelliyordu. 26. ayrımın sonu, sayfa 373.